Ayrım 3 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 30 Mel kolunda kalın paltosuyla odasından çıkıp birinci katla zemin kat arasında bütün havaalanı binasını boydan boya dolaşan asma katta ilerledi. Birkaç metre gittikten sonra koca bekleme salonuna bir göz atmak için durdu. Son yarım saat içinde kalabalık daha da artmıştı. Aralarında üniformalı askerlerin de bulunduğu itişip kakışan gruplar gazete satan yerlere saldırıyordu. Bazıları sütunların çevresinde dolanacak kadar uzun sürüyle kuyruk uçak şirketlerinin bilet kişileri önünde kımıldamadan duruyordu. Tezgahın öbür yanında bir önceki vardiyadan kalan meslektaşlarıyla takviye edilen memurlar, orkestraya dağıtılan notaları andırır tarifelerin ve hareket saatlerinin üzerine eğiliyorlardı. Fırtınanın başından bu yana gecikmeler, rota değişiklikleri hem havaalanının düzenli işleyişine hem de sinirleri allak bullak etmişti. Tam Mel'in altında Braniff Lines gişesinde çok uzun sarı saçlı, boynuna sarı atkı bağlamış bir genç adam öfkesini olduğu gibi kusuyordu. ''Kansas City'ye gitmek için New Orleans'tan geçmem gerektiğini bana söylemek küstahlığını gösteriyorsunuz ha? Ülke coğrafyasını tepeden tırnağa mı değiştireceksiniz de? Buna verilen yetkiyi istismar etmek denir o kadar.'' Önünde dırlanıp durduğu memure 22 yaşlarında bir kızdı. Yorgunluğunu gösteren bir hareketle elini gözünde gezdirdi sabırla. ''Sizi doğrudan da gönderebiliriz bayım'' dedi. ''Ama ne zaman olduğu belli değil. Kötü hava şartları göz önüne alınırsa uzun yolu seçmeniz iyi olur.'' ''Daha çabuk varırsınız gideceğiniz yere, üstelik bilet fiyatı da değişmiyor.'' United Lines gişelerinde de küçük bir pandomim oynanıyordu. Yolcu adaylarından kılığı kıyafetiyle zengin ve iş adamı olduğu anlaşılan biri tezgahın üzerinde eğilip tatlı tatlı konuşuyordu. Yüz ifadesine bakmak Mel Bakersfield'ın neler söylediğini kestirmesine yetti. ''İlk uçağa binersem çok memnun olurum.'' ''Özür dilerim bayım'' cevabını veriyordu herhalde memur. ''İlk uçak tıklım tıklım dolu yalnız.'' Memur konuşurken başını kaldırdı. Yolcu çevrenin dikkatini çekmeyen ama yine de gösterişli bir hareketle tezgahın üstüne bıraktığı evrak çantasına iliştirilmiş plastik etiketi yokluyordu. Bu etiket United Lines'ın en iyi yolcularına dağıttığı 100 bin mil uçanlar kulübü etiketiydi. Bütün uçak şirketlerinin yaratılmasında ortak çaba gösterdiği üstün bir yolcu sınıfının belirtisiydi bu. Memurun terbiyeli ama kayıtsız yüzü hemen sevimli bir görünüşe büründü. O da karşısındaki adam gibi sesini alçalttı. ''Çare bulabileceğimi sanıyorum.'' Kalemi bir an duraladı, sonra kararlı bir hareketle yolculardan birinin adını çizdi. Bu yolcu daha önce gelmiş ve hareket edecekler listesinde yer almıştı. Yerine yeni geleni yazdı. Tabii kuyruktaki diğer yolcu adayları olup bitenin farkına bile varmamışlardı. Mel bu tür işlemlerin bütün gişelerde, hatta bütün havaalanlarında yapıldığını biliyordu. Yalnız saf kişilerle acemiler, yolcu ve yedek listelerinin büyük bir tarafsızlıkla uygulandığına inanabilirlerdi. Havaalanı binasına her gün dolan 80 bin kişi arasında başını kaldırıp yukarıdaki balkona ve çalışanların bulunduğu odalara bakmayı düşünen pek azdı. Yolcu çoğunluğunun gözünde bir havaalanı, uçak şirketleri ve bu şirketlerin işlettiği uçaklardan ibaretti. Ancak birkaç kişi dev örgütü işler halde tutmakla yükümlü, geniş bir kuruluşun varlığının bilincindeydi herhalde. Zemin kata inmek üzere asansöre binen Mel bir bakıma böylesi daha iyi diye düşündü. İnsanlar daha geniş bilgi edinseler sonunda bu uçsuz bucaksız ve ağır mekanizmanın boşluklar, tehlikelerle dolu olduğunu anlayacak, çok daha kuşkulu havalanıp konacaklardı. Trans America şirketine ayrılan bölüme yöneldi. Denetim yerinde üniformalı bir görevli karşısına çıktı. ''İyi akşamlar Mr. Bakersfield. Mrs. Livingston'ı arıyorsunuz herhalde.'' Her zamankinden büyük bir kalabalığın uçak şirketlerine saldırması yine de dedikoduları önleyemiyor diye düşündü Mel. Kendi adıyla Tanya'nınkini ne ölçüde birleştirdiklerini merak etti bir an. ''Öyle'' diye omurdandı. ''Kendisiyle görüşmem.'' Adam üzerinde görevler dışındakilerin girmesi yasaktır yazılı kapıyı başıyla işaret etti. Kendisini orada bulabilirsiniz Mr. Bakersfield. Az önce başımızdan üzücü bir olay geçti. Şu sıra o işle meşgul. Üçüncü kısım. Transit geçen bir takım önemli kişilerin alanında küçük salonda sırtında Trans Amerika şirketinin üniforması bulunan genç kız hüngür hüngür ağlıyordu. Tanya Livingston onu bir koltuğa götürdü. ''Şuraya rahatça yerleşin'' dedi. ''Arkanıza yaslanın. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde başınıza geleni anlatırsınız.'' Tanya da üniformasının eteğini düzelterek oturdu. Odada baş başaydılar. Genç kızın hıçkırıkları dışında havayı soğuk ya da sıcak tutan aracın uğultusundan başka ses duyulmuyordu. ''Bu küçük en fazla 20 yaşında'' diye düşündü Tanya. ''Dolayısıyla da ondan aşağı yukarı 15 yaş büyüğüm'' demektir. Önemli bir yaş farkı. Neyse fazla abartmayalım. Kendimi çok daha yaşlı hissediyorsam hiç kuşkusuz evlilik sınavından geçtiğim içindir. Pek uzun sürmedi ya, üstelik ne kadar uzak geliyor. Yine de bir gün içinde ikinci kez yaşımın farkına varıyorum. İlk kez sabah kısa kesilmiş pırıl pırıl parlayan kızıl saçlarını tararken aralarında beyazlara rastlamıştı. Bir ay öncesine giden son denetime oranla çok daha fazla ve 40 yaş dönemecinin ötesine geçti mi, her kadının nereye ve niçin gittiğini bilmesi gereken bir dönemeç, hızla yaklaştığını gösterecek kadar boldu bu beyazlar. 15 yıl sonra kendi kızı da gözyaşı döken bu memurenin yaşında olacaktı. Bu arada Patsy Smith adındaki memure kendisini toplamaya başlamıştı. Tanya'nın verdiği mendille gözlerini silerken savunmasını hazırlamaya çalışıyordu. ''Bu yolcular evlerinde karılarıyla böyle konuşamazlar.'' ''Bazıları evlerinde de böyle konuşmaktan çekinmezler.'' dedi Tanya. ''Patsy evlenirken efendinizi iyi seçmeyi beceremezseniz korkarım aynı şeyle karşılaşırsınız.'' Ama en ufak bir dertle karşılaştıklarında erkeklerin kabalaştığını söylüyorsanız sizinle aynı görüşteyim. Yine de elimden geleni yapıyordum. Gerek evvelki gün, gerek dün, gerekse bugün sabahtan akşama kadar. Ama bu insanlar karşılarındakine öyle kötü davranıyorlar ki sanki size kinlenmişler gibi. Kinlenmiş gibi davranıyorlarsa size gerçekten kin besliyorlar demektir. Aşağı yukarı başlarına dert olmak için fırtınaya siz yol açmışsanız sanki. Patsy burnunu çekerek tıpatıp öyle dedi. Hele o son adam. Ona gelene kadar işin altından kolayca kalkıyordum. Ne olup bittiğini anlatır mısınız? Ben geldiğimde her şey sona ermişti. Mesele şu, adamın elinde iptal etmek zorunda kaldığımız 72 sefer sayılı uçağın bileti vardı. Kendisine 114 sayılı seferde yer buldum ama uçağı kaçırdı. Lokantada olduğunu, uçağın kalkacağını bildiren açıklamayı duymadığını söylüyordu. Olabilir dedi Tanya, lokantalarda uçuş haberi verilmez. Bu nokta hem koca bir tabelaya yazılmıştır hem de havaalanı lokantalarındaki yemek listelerine. Piste çıkan kapıdan gerisin geri döndüğünde ben de kendisine aynı şeyi anlattım Mrs. Livingston. Ama öfkesi geçmek bilmiyordu. Söylediklerini duyan çıksa uçağı kaçırmasının suçu kendisinde değil de bende sanırdı. İşe yaramaz kişiler olduğumuzu, oturduğumuz yerde uyukladığımızı söylüyordu haykırarak. Bir kontrol çağırmanız gerekirdi. Çağırmak istedim ama meşguldü. Hepimiz gibi onun da işi başından aşkındı. Ne yaptınız? 2122 sayılı ek seferde ona bir yer daha buldum. Yine memnun kalmadı mı? Yolda hangi filmin oynatılacağını öğrenmek istiyordu. Gösterilecek filmin adını bulup söyledim, daha önce görmüştü. Görmek istediği ilk seferde iptal edilende gösterilmesi gereken filmdi. Kendisini istediği filmin oynatıldığı bir uçağa bindirmem mümkün mü? Böylece tartışıp dururken kuyrukta bulunanlar sinirlenmeye başladılar. Bazıları yüksek sesle söylenmeye koyuldu. Elimin gerçekten pek ağır olduğunu belirtmeye başladılar. Derken adam yine film konusunu ortaya atınca bir şey koptu, gözlerim karardı herhalde. Ve tarifeyi suratına attınız. Patsy Smith başını önüne eğdi, yeniden ağlamak üzereydi. Birden bana ne oldu hiç bilmiyorum. Tarifeyi kaptım. Eni konuda kalın bir şeydir. Bu işi kendi başına düzenlemesini söyleyip kafasına attım. Hedefi bulduğunuzu umarım dedi Tanya. Şaşıran genç kız başını kaldırdı. Göz yaşları yerini utangaç bir gülümsemeye bıraktı. Yok canım, tarifeyi suratının ortasına yedi. Patsy Smith kıkırdamaya koyuldu. Görecektiniz adamı, sersem demişti. Ancak sonra... Sonra bir sinir nöbeti geçirip ağlamaya başladınız. Kontrolda sinirlerinizin yatışması için sizi buraya yolladı. Oldu işte. Kendinizi topladınız. Artık uslu uslu evinize dönebilirsiniz. Size bir taksi fişi imzalayacağım. Yarın olup bitenleri düşünmeyeceksiniz bile. Düşünmeyecek miyim? Yani hiçbir şey olmayacak mı demek istiyorsunuz? Tabii, sizi kapı dışarı edeceğimizi mi sanıyordunuz? Yok canım. Aynı hareketi tekrarlarsanız üzülerek sizi kovmak zorunda kalırız. Ama tekrarlamayacağınızdan eminim, yanılıyor muyum? Patsy kesin bir hayır işareti yaptı. Tekrarlamayacağım. Anlatması güç ama bu işi bir kere yaptım. Beni öyle rahatlattı ki. Neyse, artık bundan söz etmeyelim. Hem adamın kafasına tarifeyi attıktan sonra neler oldu bilmiyorsunuz. Başka bir yolcu gelip kontrolla konuştu. Kuyruktaydı, her şeyi duymuştu. Siz yaşta bir kızı olduğunu, bu kaba herifin sizinle konuştuğu gibi kendi kızıyla konuşan biri çıkarsa yumruğunu suratının ortasına indirivereceğini söyledi. Kurbanınızın resmi bir şikayette bulunması ihtimaline karşı uyarılması için de adını ve adresini bıraktı. Sizden yana tanıklık etmekle mutluluk duyacağını söylüyor. Gördüğünüz gibi efendi adamlar da var bu dünyada. Biliyorum diye mırıldandı genç kız. Sayıları çok değil ama insan böyle birine rastladı mı boynuna sarılıp öpesi geliyor. Ne yazık ki onları öpme hakkımız yok. Kafalarına tarife atma hakkımız olmadığı gibi. Herkese, en kaba kişilere karşı bir de kibar davranmak zorundayız. Evet Mrs. Livingston, söz veriyorum, bu dediklerinizi hep hatırlayacağım. İşte olay kapandı diye düşündü Tanya. Buna benzer durumlarla karşılaşan pek çok genç kız gibi Patsy Smith'in de işinden ayrılmaya niyetli olmadığı görülüyordu. Patsy kendini topladığında esneklik göstermeye bile başlamıştı. Bu yanı meslek hayatının gelecek günlerinde ona çok faydalı olacaktı. Hangi bölümde çalışırsa çalışsın yolcularla başa çıkmak isteyen memurun hem çetin ceviz olması gerekiyordu hem de esnek. Özellikle bilet gişelerinde. Çeşitli hava şirketlerinin satış yerlerinde sinirler herhalde havaalanındakilerden çok daha gergindi. Sanki en ufak gecikme yabanilik içgüdülerini geciktiği ya da rota değiştiğini bildirmek için yolculara binlerce kere telefon etmişlerdi. İğrenç bir işti bu. Çünkü müşterilerin çoğu kaba davranıyorlardı. Üstelik ara sıra çok da kaba oluyorlardı. Sanki en ufak gecikme yabanilik içgüdülerini uyandırıyordu. En iyi yetişmiş kişiler bile özellikle kendilerini uyaran bir kadın memura ise ağız dolusu sövüyorlardı. Kötü olaylara yol açan da devamlı olarak New York'la ilgili seferlerdi. New York hattında bir gecikme ya sefer iptalini bildirmek zorunda kalan memurların telefonun öbür ucunda kendilerini bekleyen küfür yığını ile karşılaşmaktansa işlerini tehlikeye atıp telefon etmekten kaçındıkları bile görülürdü. Tanya en kısa zamanda New York'a varma isteğinin neden hep isteri nöbetine dönüştüğünü kendi kendine sık sık sormuştu. Bu tatsız günler geçtiğinde uçak şirketlerinde çalışanlardan görevini bırakacaklar olacaktı. Her zaman böyle olmuştu. Şimdiden birçok sinir nöbeti beklenmeliydi. Özellikle de çok genç ve yolcuların öfkesi karşısında kendini tutamayan genç memurelerdi. Hiçbir hazırlık çalışması her an terbiyeli davranma zorunluluğunun yol açacağı gerilimi büsbütün silemezdi. Neyse ki Patsy Smith dayanabilecek gibiydi. Kurbanlar arasında yer almayacaktı. Salonun kapısı vuruldu, kapı açıldı. Ayağında kürklü çizmeler, kolunda kalın bir paltoyla Mel Bakersfield göründü. Şöyle bir geçiyordum, isterseniz daha sonra uğrarım. Tanya dostça bir gülümsemeyle baktı Bakersfield'in yüzüne. Yok canım, girin içeri, işim bitti sayılır. Odaya girip bir koltuğa yığılmasını izledi. Yorgun buluyordu Mel'i. Bir taksi fişi doldurdu, genç kıza uzattı. İşte Patsy, bu kağıdı taksilerle ilgili görevliye verin, sizi evinize gönderir. İyi uyumaya bakın, yarın da taptaze dönün buraya. Genç kız çıkınca Mel'le yüz yüze gelmek için koltuğunu döndürdü. Selam, mektubu aldınız mı? Mel Bakersfield okumakta olduğu gazeteyi bıraktı, genç kadına göz kırptı. Ben de mektuptan ötürü size teşekkür etmeye gelmiştim. Doğrusunu isterseniz mektup olmasa da gelirdim ya. Kapıyı göstererek sordu. Neydi bu kızın derdi? Kargaşalığın tam ortasında sinir nöbeti mi geçirdi? Tanya olup biteni kısaca anlatırken başını salladı. Benim de burama kadar geldi. Bir taksi de bana bulup evime yollamayacak mısınız? Tanya'nın kendisini süzdüğünün farkındaydı. Açık mavi gözlerinde kendiliğinden fışkıran bir içtenlik vardı. Tavana gömülen yuvarlak lamba saçlarına kızıl sarı parıltılar yapıştırıyordu. Uzun boylu ince bir kadındı Tanya ama dar üniforma dolgun hatlarını da iyice ortaya koyuyordu. Mel onu bir kere daha çok çekici buldu. Üzerinde durulması gereken bir soru diye mırıldandı Tanya. Taksi bizi evimin önünde bıraksa siz de yemek yapmamı kabul etseniz. Örneğin kuzu kızartması. Mel durakladı. Enine boyuna düşündü. Sonra pişmanlıkla yüzünü buruşturdu. Çok isterdim. Yalnız burada bir takım dertlerimiz var. Üstelik bir süre sonra da şehrin öbür ucunda bekleniyorum. Yerinden kalktı. Yine de gidip bir fincan kahve içelim. Tanya'ya kapıyı açtı. Az sonra kendilerini durmadan gidip gelen ayakların kargaşalığı içinde buluverdiler. Trans Amerika gişelerinde kuyruklar daha da uzamıştı. Tanya başını salladı. Fazla gecikmemem gerek. 2 saat daha çalışmak zorundayım. Kalabalığa daldıkları sıra hızlı yürüyüşünün yanındaki adamın ağır adımlarına uydurmak için hafifçe yavaşladı. Mel'in topallamasının arttığını görmüştü. Koluna girip ona destek olma isteğine karşı koyması gerekti. Yapılacak şey değildi bu. Üstelik üniformalıydı da. Fırsat vermemek için ne kadar dikkatli davranılsa dedikodular yine de hızla yayılıveriyordu. Son zamanlarda onları sık sık birlikte görmüşlerdi. İlkel bir telsiz telgraf türü olan ama elektronik beyin hızıyla iş gören dedikodu makinesinin bu olayı kaydettiğinden emindi Tanya. Herhalde Mel'le yattığını sanıyorlardı. Böyle bir şey söz konusu değildi ama gelin de iştah açıcı bir hikaye peşinde koşan bu insanları inandırın. Kuzu kızartması konusunda dedi Mel, belki başka bir gün bulunabilir, öbür gün örneğin. Tanya'nın çağrısı Mel'i şaşırtmıştı. İçki içmek ya da yemek yemek için çok buluşmuşlardı. Ama genç kadın onu hiç evine çağırmamıştı. Tabii bu son çağrı da yalnız yemeklerini tattırmak içindi. Belki daha ileri gitmeyi de düşünmüştü genç kadın, neden olmasın? Mel havaalanı dışında da bir süreden beri buluşmaya devam etmekle doğal sayılmak gereken bir sonuca varacaklarını düşünüyordu. Ama bu gelişimi aceleye getirmekten hep kaçınmıştı. Tanya ile ilişkisinin basit bir macera değil, gerek kendisi gerekse genç kadın için derin bir sevgi bağı olacağını hissediyordu. Çözümü zorlu bir uğraş gerektiren Cindy sorunu da cabası. En çalışkan adam bile aynı anda ancak çok az sayıdaki derde karşı koyabilirdi. Gerçekten kaderin bir cilvesiydi bu. Evliliğin yürümediği sıra kocanın karısını aldatması, evliliğin yürüdüğü sıra aldatmasından çok daha zordu. Bunun dışında Tanya'nın çağrısı vazgeçilmeyecek kadar çekiciydi. Öbür gün pazar dedi Tanya. Görevli değilim. Dolayısıyla daha çok zamanım olacak. Ayarlayabilirseniz. Mum ışığında mı yiyeceğiz diye şaka ettim ben. Bir şişe de iyi şarapla öyle mi? 2 gün sonrasının pazar olduğunu unutmuştu. Aslında bunun fazla bir önemi de yoktu. Nasılsa havaalanına uğraması gerekecekti. Pazara kadar fırtına dinse bile uğranılan hasarın onarımı tamamlanmaktan uzak olacaktı nasılsa. Cindy'ye gelince kaç pazardır nereye gittiğini söylemeden tek başına çıkıyordu. Oldu anlaştık dedi Tanya. Mumlarla bir şişe iyi şaraba hak kazandınız. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 40.